Meclis gündemi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Go 1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme ve Çocuk İstismarını Önleme Komisyonları Başkan Vekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Fatma Benli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Şimdi Sayın Benli ile FETÖ davalarını konuşacağız. Çünkü gündemde oldukça yer alan ve yoğunlukla takip edilen konu. Ve uyuşturucuyla mücadele en önemli konulardan biri bunun dışında. Ve evet, ayrımcılıkla mücadeleyi de konuşacağız. Ama şimdi ayrımcılık deyince insanın aklına ne geliyor? Bir anda kafalar karışabilir. Ayrımcılık nedir? Yabancı düşmanlığı söz konusu ve İslamofobinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sıkıntıları ve İslamofobinin gerçekten çok çok yükselmesi. Önce Hakkı Kurban'a hemen soralım. Mecliste bu hafta hangi konular öne çıkıyor? Kısaca özetlersek.
Evet, genel kuruldan başlayalım. Genel kurulda torba tasarı olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenleme değerlendiriliyor ki hakikaten toplumun her alanında değişiklikler içeren bazı maddeler var. Birkaç cümleyle bahsedelim. Dün 18 maddeye gelinmişti. Bugün 19. maddeden itibaren devam edilecek. Öncelikle konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisi oranları var. Bunlar artık %7,5 olarak sabitlenmiş olacak. Şans oyunları, yarışmaları ve çekilişlerinde kazanılan ikramiyelerde %10'luk veraset ve intikal vergisi oranı uygulanıyordu. Bu %20'ye çıkartılıyor düzenlemeyle. Özellikle çalışanları ilgilendiren bir madde var. Bunun altını çizelim. 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1404 liralık asgari ücret var. Ama bu işte son aylarda belli bir miktar düşüyordu. Artık bu düzenlemeye eklenen maddeyle birlikte bu düşüşün önüne geçilmiş olacak. Komisyonlara şöyle bir göz atacak olursak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşülmüştü. Bugün de görüşmeler Ekonomi Bakanlığı'yla devam ediyor. 23 Kasım'a kadar bütçe görüşmeleri sürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı dün. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu başkanlığında, sayın vekilimiz de oradaydı. Şimdi o komisyonda da Muğla Açık ve E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporuyla Aydın ve İzmir Geri Gönderme Merkezleri inceleme raporu görüşülerek kabul edildi. Toplantıda komisyon çalışmaları da değerlendirildi ve Sayın Başkan Yeneroğlu'nun verdiği bilgiye göre Salı günü itibarıyla toplam 9.173 başvuru gelmiş komisyona ve en fazla başvuruda 4.097 ile özellikle görev iade, mobbing gibi çeşitli konularda memuriyete ilişkin sorunlar alanında gelmiş. Bunu da bir not olarak aktaralım. Tabi bunlar rutin gündem, bir de gündem dışı konular var. Özellikle Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerika gezisi yakından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde pazartesiden itibaren Rusya, Katar ve Kuveyt'e gidecek. Hem bölgesel konular hem ikili ilişkiler bağlamında çok önemli ziyaretler. Bunları sayın vekiller çok yakından takip ediyor şüphesiz. Son bir not aktaralım. Bugün 9 Kasım Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü. 9 Kasım 1918'de Azerbaycan'ın bayrağı kabul edilmişti. Bugün kullanılan bayrak ve renkler hakikaten anlamlı. 3 renkten oluşuyor. Gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyeti, kırmızı renk uygarlığı temsil ediyor. Ortasında ay ve 8 köşeli yıldız var. Onlar da Türk boylarını temsil eden simgeler. Anlamlı bir bayrak. Bizim için de çok önemli. Biz de Can Azerbaycan'ın Milli Bayrak Günü'nü kutluyoruz buradan.
Evet,
Bunu da
biz de kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz böyle hatırlattığın için de. Şimdi FETÖ davalarını konuşacağız dedik. Tabii ki avukatsınız aynı zamanda.
Evet.
Yakından da takip ediyorsunuz bu davaları.
Evet.
Ama sizinle ilgili dinleyicilerimize sizin hayatınızla, ne yaptığınızla ilgili kısaca bir bilgi verelim istedik başlangıçta. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldunuz ve
Evet.
28 Şubat sürecinde yarım kalan eğitiminizi tamamladınız ve avukat oldunuz. Daha sonra insan hakları alanındaki çalışmalarınızla 2009'da Georgetown Üniversitesi'nce dünyanın en etkili 500 Müslümanı arasında yer aldınız.
Evet.
Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptınız. 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti'nde görev aldınız. Çeşitli derneklerde ve kuruluşlarda faal çalışmalar yürüttünüz. Yasaklar süresince başörtüsü mağduru kadınları Türkiye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde temsil ettiniz. Milletvekili olarak da mecliste çeşitli komisyonlarda ve parti yönetiminde görev alarak bazı düzenlemelerin şekillenmesinde görev aldınız. Son günlerde ise FETÖ davalarını çok yakından takip ediyorsunuz. Biraz önce de söylemiştik. Şimdi tabii ki darbe girişiminin ardından çok sayıda dava açıldı. Şunu sormak istiyoruz. Şu anda bu davalarda hangi aşamadayız? Hukukçu kimliğinizle bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Bu noktayı nasıl görüyorsunuz?
Şu an Türkiye genelinde çok farklı illerde pek çok dava açıldı. Çünkü biliyorsunuz 15 Temmuz aslında darbe görünümlü bir işgal girişimiydi. Sonuçta bütün dünyada darbeler gerçekleşiyor. Bir kısmı başarılı, bir kısmı başarısız ama dünyadaki hiçbir darbe girişiminde meclis bombalanmış durumda değil. Biz 15 Temmuz'da içinde milletvekilleri varken meclisin bombalandığı, meclisin sabah 8'e kadar helikopterlerle tarandığı, milletvekili eşlerinin yaralandığı, helikopter kurşunuyla yaralandığı, tanklar gönderildiği bir girişimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunu milletvekilleri olarak sadece şehitlerimize, sadece gazilerimize karşı gerçekleşen bir kalkışma olmadığı için, bütün Türkiye'nin bekasına karşı gerçekleşen bir darbe o söz konusu olduğu için en başta milletvekilleri olarak diğer halkımızla beraber davaları takip ediyoruz. Şimdi biz İstanbul milletvekilleri olarak, hatta İstanbul yakınında olan Kocaeli'nden Tekirdağ'daki diğer milletvekilleriyle beraber mümkün mertebe gidiyoruz. Çünkü İstanbul ve Ankara darbe gecesinde en çok saldırıya uğrayan illerden iki tanesiydi. Ve biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Darbeyi gerçekleştiren kişiler asker bile olsa ve askeri kanunlara göre en ağır suçu işlemiş bile olsalar sivil mahkemelerde yargılanıyorlar. Çünkü AK Parti hükümeti zamanında yargı sivilleşmişti. Hatta en son halkımızın da referandumda desteklediği anayasa değişikliğiyle biz Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'ni ve Askeri Danıştay'ı kaldırmıştık. Ve şu an o davaları takip etmek aslında şehit yakınlarını ve gazilere destekte bulunduğumuzu gösteriyor. Ama Türkiye hukuk devleti olduğu için her olayı, işgal girişiminde gerçekleşen her işgali, örneğin her TRT binasının işgalini, valilik işgalini, Boğaz Köprüsü davasını kendi sanıklarıyla kendi bulunduğu yerde görüyor. Yani toplu bir darbe davası söz konusu değil. Darbeye katılan işte binlerce insanın yargılandığı tek bir mahkeme yerine hukuk devleti ilkesinin gereği olarak darbe gecesi gerçekleşen her yerde ayrı ceza davası açılmış durumda. Şu an İstanbul'da 34 tane dava var. Pazartesi günü Orhanlı gişeleri davamız vardı. 6 şehidimizin olan, insanların 3.000 tane kurşun topladığı, saatlerce halkla çatışma gerçekleşen Orhanlı gişeleri Salı günü de İstanbul Borsası'nın davası açılınca 34 tane dava ayrı ayrı görülmeye başladı. Şimdi bu davaların aslında bir kısmı sonuçlanmaya başladı. Ve davalar sonuçlandığında verilen mahkeme kararlarına baktığımızda mahkemelerin dava dosyasındaki belgelere ve bilgilere göre karar verdiğini görüyoruz. Örneğin Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın bulunduğu otele giden infaz timinin kararı sonuçlandı ki otelde bulundukları her oda kurşunlanmış vaziyette. Orada biliyorsunuz koruma memuru,
Evet.
Cumhurbaşkanımızın koruma memuru da öldürüldü. Ama bir kısım sanıklara dosyasında ağır deliller bulunan bir kısım sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, bu suçun karşılığı olan ceza verilirken, dosyada delil olmayan birisine beraat verdiler. Aynı şekilde Haliç Köprüsü davası sonuçlanmıştı İstanbul'da ki burası valilik işgaline destekte bulunmak üzere giden grubun halk tarafından durdurulduğu yerdi. Ama şehidimiz ve gazimiz yoktu. Erlerin de darbe girişiminden haberdar olduğuna dair dava dosyasına delil bulunmadığı için 23 er hakkında mahkeme beraat verdi. Ama onların başında bulunan subay bizatihi darbeye destek vermek üzere onları getirdiği için ağırlaştırılmış müebbet verdi. Bu noktada davaları takip ettiğimiz zaman özellikle çıkan mahkeme sonuçlarına baktığımızda hakimlerin dava dosyasındaki deliller ve belgelere göre karar verdiğini görüyoruz. Ayrıca çok farklı mahkemelerin dosyalarına katıldık hem İstanbul'da hem Ankara'da. Sanıkların sonuna kadar savunma hakkını kullandıklarını görüyoruz. Ben 8 saat bile tek bir sanığın aynı kelimeleri 3-4 cümlenin etrafına dönerek 8 saat boyunca konuştuğunu hatırlıyorum mesela.
Tatmin ediyor çok, musunuz söyledikleri yani, efendim peki?
İşte bu bir hukukçu olarak bana çok ağır gelen bir durum. Çünkü ben daha önce de sürekli bu tarz ceza davalarını takip eden bir avukatım, insan hakları çalıştığım için. Daha önce darbe, Türkiye'de darbe girişimi yapanlar sonuna kadar yaptıklarının arkasında durmuşlar. Şimdi biz en azından o şehit aileleriyle, gazilerle davayı takip ettiğimizde sadece şunu bekliyoruz. Evet, bu insanlar bizim insanlarımızı öldürdü. Tankla insan ezdirdi. F-16'larla kendi insanın üzerine bomba attı. Ve WhatsApp görüşmelerinde var. Bomba atan yani Gölbaşı'ndaki emniyet müdürlüğüne bomba atan pilota kumandanı WhatsApp'tan telsiz görüşmelerine eline sağlık diyor. Yani böyle bir yapı var. Şimdi siz bunun duruşmasına katıldığınızda diyorsunuz ki tamam bu kadar acıya sebebiyet verdi. Ama herhalde pişmandır. Hani yaptığının Türkiye'ye ne kadar ağır bir ihanet içerisinde olduğuna dair bir şey vardır. Düşüncesi vardır. Pişmandır. Yaptıklarından pişmandır. İşte benim en azından katıldığım ki pek çok farklı mahkemenin davasına katıldım. Çok fazla sanık savunması dinledim. En üst düzey komutanlarından en alt düzey erlerine kadar en fazla hayal kırıklığım bu noktada kesinlikle pişmanlık gösterdiklerine dair en ufak bir emareleri yok. Baştan sona söyledikleri şey bizim darbeden haberimiz yoktu. Benim darbeyle herhangi bir ilişkim yok. Düşünün TRT'yi basan spikerin eline silah zoruyla bildirgeyi okutup da sıkı yönetim ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi diyen komutan bile mahkemede ben darbenin bir parçası olduğundan haberdar değilim diyor. Ya da duruşmaya gidiyorsunuz, vatan emniyet davasındaki vatan caddesindeki tanklar televizyon görüntülerinden, kamera görüntülerinden insanlar bilirler. 10 tane aracı ezip geçtiler. Orada 5 tane vatandaşımız çok vahşice öldürüldü. Bu tankın içinden çıkan subay ben araba izlediğinizi bilmiyorum, düz yolda gidiyordum zannediyordum diyor. Yani mümkün insanın aklıyla alay eden, çok sabrı zorlayan özellikle şehit aileleri için. Çünkü oraya 15 yaşında 16 yaşında çocuğunu kaybeden şehit anneleri geliyor. Hani onların beklentisi tek şey evet bunlar pişmanlık duyuyor. Evet yapmışlar çocuğunu öldürmüş. Anne televizyondan çocuğunun ölüm görüntüsüyle izleyen annenin tek beklentisi o. Hak yerini bulsun, mahkeme adil bir yargılama yapsın, ceza versin ama bu insanlar bir parça olsun. Vicdan azabı hissetsinler. Yok bütün hepsinde şey diyorlar benim vicdanım rahat.
Peki bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Bu aslında FETÖ'nün insanları nasıl bu kadar çok etki altına alabildiğini gösteren somut bir delil. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde darbeyi gerçekleştirenler sadece askerler değildi. O yüzden tankların içinden emniyet müdürleri çıktı. O yüzden askeri üslerin içerisinden öğretim görevleri çıktı. Normalde askeriye de aslık üslük ilişkisi çok önemlidir. Askeri gidenler bilir. Devre bile 3 ay önce gitmiş ama diğerinin üzerinde hükümrandır. Ve askeriye de asla daha alt düzeyde bir insandan emir almazsınız. Ama burada öyle değil. Sivillerden emir almışlar. Kendi imamı olduğu için FETÖ mensubu olduğunda ondan daha üst düzeyde olduğu için sivillerden emir alarak bunu gerçekleştirmişler. Ve bunu yaparken de sorgulama ihtiyacı hissetmiyorlar. O yüzden FETÖ gerçek bir polis memuruna, ya polis silahını kullanarak büyükelçi vurdurabiliyor. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutlarını gösteriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz Türkiye gibi basın yayının çok fazla olduğu, sosyal medyanın çok fazla olduğu, insani ilişkilerin çok yoğun olduğu bir ülkede ufacık bir değişiklik olsa herkes her şeyden haberdardır. kulaktan kulağa yayılır en fazla.
Fısıltı gazetesi duyulursun. Hemen çalışır öyle. Yani öyledir.
Muhteşem bir şeyimiz tabii, var o anlamda. Evet. İletişimimiz var Türkler olarak. Herkes kendisine şu soruyu sorsa bence FETÖ'nün ne kadar tehlike oluşturduğunu oradan çıkartırız. 15 Temmuz öncesi bugün mahkeme kayıtlarıyla tespit edilmiş durumda, polis çıkartmış durumda, 105 bin kişi baylo fiili olarak kullanmış. Kendi aralarında yazışmışlar. Evet. Gizli haberleşme sistemi. Peki bu 105 bin kişinin dışındaki 80 milyon Türkiye baylo kelimesi duymuş muydu?
Hiç duymamıştı.
İşte yani, hani tabii. Düşünün komşunuzdan aynen. Duymamışsınız. Evinize evet. Gelen yardımcınızdan
ne
duymamışsınız.
Böyle bir durum,
danışmanınızdan duymamışsınız. Evet. Yani en yakınlarından bile saklamışlar. Şimdi o yüzden genelde onlar biliyorsunuz karı koca evliler. Örgüt dışından birisiyle evlendikleri zaman örgüt onları gruptan dışarı çıkartıyor. Ama anne babalar bilmiyor. En yakınları yani. Arkadaş bazen insanlar diyor ki ya ben onun FETÖ'cü olduğuna inanmıyorum. 40 yıllık arkadaş ama baylo kullanıcısı çıkabiliyor. Çünkü FETÖ'nün tamamen gizli dışarı sanki bir yardım örgütüymüş sanki bir eğitim kurumuymuş gibi lanse ettiği ama tamamen gizli olan ve istediği an istediği emri verebilecek bir yapısı var. O yüzden bunlar emir aldıklarında hiçbir şekilde sorgulamadan ve hiç kimseye de herhangi bir şekilde açık vermeden bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın yaverinin bana göre mahkeme kayıtlarındaki ifadesi çok önemli. Diyor ki ben 1989 yılında bana sınav sorusu vererek ışıklar, askeri ışıklar listesini aldılar. Ben daha önce de Genelkurmay Başkanı'nın yaveriydim. Demek ki onlar yine oraya yerleştirdi ve her gün böcek koydum. Her akşam da o böcekteki o kayıtları aldım. İlgili işte kendi abime ilettim. Düşünün bir insanın yanında senelerce oğlu gibi ona hizmet ediyorsunuz. Belki sizi oğlundan daha iyi yere koyuyor. Çünkü 10 saat, 12 saat, 15 saat onunla berabersiniz. Ve siz her gün o insanın odasına böcek yerleştirip kayıda akşamleyin alıyorsunuz. Yani bu kadar çok kendilerini başka şekilde yansıtabilen çift kişilikli bir yaşamları var. Ve şu an mahkemelerde de bunu çok net görüyorsunuz. Tamamen inkara yönelik. Basit bir örnek vereyim. Ben bir duruşmada 5 saat boyunca bir sanık sürekli her şeyi inkar etti. Ama çok üst düzey subaylardan bir tanesiydi. Hakim elindeki listede yani iddianamede mevcut olan isimleri sordu ona. İşte bir kısmına tanıyorum dedi. Falancayı tanıyor musun dedi, tanımıyorum dedi. Sonra bir kadının adını söyledi. Sanırım Ayşe'ydi, emin değilim. İsimleri benim notlarımda vardır. Tanımıyorum dedi. Aradan bir 15 saniye geçti. Diğer ismi söylerken pardon o benim karımdı dedi. Yani düşünün inkara o kadar kodlanmış bir zihinlere var ki. Kendi karısının ismini söylendiğinde tanımıyorum dedi. Hakim de tabii o zaman dedi ki ya karın duymasın boşanma sebebi. Vaka bu kadar net ve şu çok acı verici. Çok farklı mahkemelerde farklı sanıkların ben aynı kelimeleri kullandığını duydum. Mesela düşünün biri harp okulları komutanı şey diyor benim diyor darbeden haberim yoktu ama işte yukarıdan telefon geldi terör tehdidi olduğu için aslında çağırmaması gerektiği halde kendi ekibini mesajla akademiye çağırmış. Daha sonra da oradaki 3-4 kişilik ekipleri de işgal edilen bütün her yere yollamışlar. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne, Vatan'a, İl Başkanlığı'na vesaire, AK Parti İl Başkanlığı'na. Bunu yaparken de doğru yaptığını, kendisinin darbeden haberdar olmadığını söylüyor. Aynı mahkemede onun amiri sanık ayağa kalktı ve dedi ki ben sana telefon açtım, ben senin amirinim. Hani madem telefonla bu emri aldım, bu insanları çağırdım, benim telefonumu niye açmadın? Dedi ki belki dedi siz dışarıdaydınız, kafanızı silah dayanmış olabilirdi. Ben sizden o haldeyken emir almak ya istemediğim için açmadım. Yani bir askerin amirine ben senin telefonunu açmadım demesi mümkün mü? Başka bir davada tamamen farklı bir sanık, hatta bir akademide dekan, hemen darbenin ertesi günü yanındaki kişiyle beraber il dışına çıkmış ve yurt dışına gitmek için de görüşmeler yapmış. Ona hakim aynı soruyu sordu. Sen dedi oranın ana sorumlusun. Sen darbe bitse de orayı nasıl bırakıp gittin? Sana bağlı olan bir sürü asker var. Hani emir ve ad o da aynı şekilde benim darbeyle hiçbir alakam yoktur diye ilgim yoktur vesaire. Peki neden orayı bıraktın? Bırakamazsınız değil mi? Siz bir yer size sorumlu tabii olarak bırakıldıysanız nasıl gideceksiniz? O da kelime kelime şunu söyledi. Ben dedi oradan ayrılmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü benim komutanlarım beni arayabilirlerdi. Ve o esnada onlar yakalanmış olabilirlerdi. Kafalarına silah dayanmış olabilirdi. Ondan bu emri almak istemedim. Yani şimdi, bu o kadar absürt ve insan aklıyla alay eden ifadeler ki.
Biz şunu anlamalıyız Sayın Benli. Hani sizin bu söylediklerinizden yola çıkacak olursak. Eğer darbe başarısız olur ve biz yakalanırsak biz bu cümleleri mi söyleyelim?
Şimdi
Yani
bunlar
bu cümleleri mi kuralım diye konuşuldu acaba, hani olur ha?
WhatsApp görüşmelerinde yurtta suç yanında suç işte onlara ilişkin pek çok WhatsApp görüşmeleri var biliyorsunuz kendi aralarında yaptıkları yazışmalar. İlk yazışmalarda işte falanca yer de halk var oraya takviye gönderiliyor. Bir yere diyor ki şuraya helikopter gönderin. Bir yere diyor ki ezip geçin. Diğerinde diyor ki bak şey yaptığınız zaman silahla saldırdığınızda halk geri tepiyor dolayısıyla oraya bastırın. Yani bu da ilişkin pek çok ezin geçin ifadelerini kullanan asla acımayın ifadelerini kullanan çok fazla birbirleriyle yaptıkları yazışmada talimatları var. Ama ne zaman ki saat 4'ü 5'i geçtikten sonra Cumhurbaşkanımız havalimanına indikten sonra artık darbe bastırılmaya başlandıktan sonra ifadeler birdenbire değişiyor. Sokaklara çıkın. İşte şey yapın, Fethullah Gülen hakkında olumsuz şeyler söyle ama ileri gitmeyin ifade de bu. Bakın, o yüzden şu an biz davalarda bir takım insanlarla ben de demokrasi nöbetlerine katıldığım ifadeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama o WhatsApp görüşmelerindeki bunların hepsi mahkemelerin iddianamelerinde mevcut. Hepsi mevcut.
Evet.
Orada çıkın ve siz de Fethullah Gülen aleyhine İfadelerde bunun çok aşırı gitmemek kaydı. Hatta bir kısmında çok ağır ifadelerde bulunuyorlar. Çünkü darbe artık zaten başarısız olduğu anlaşılmış, darbe bastırılmış. Ondan sonra hemen kendilerine ait bir konum aldıran farklı bir yöntemleri var. Bu aslında insanları ve bence kendilerini ne kadar rahat yalan söyleyebildiklerini gösteriyor.
Efendim, bir taraftan bunları aktarıyorsun ama bir taraftan da CHP'nin örneğin mağduriyet söylemi var. Aynı şekilde sanıklardan bu yönde değerlendirmeler geliyor. Hatta bunun için bir de komisyon kuruldu bu iddiaları araştırmak için. Hem komisyonu hem de bu iddiaları nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı darbe girişimi çok ağırdı. Dolayısıyla buna karşı Türkiye bu önlemle, bu tehditle orantılı olarak önlem almak durumunda kaldı. Doğal olarak insanlar da benim bahsettiğim örneklerdeki gibi kendilerini yapmadığını ifade ediyorlar. Burada kararı verecek olan bağımsız yargı. O yüzden mahkemenin verdiği dava dosyalarında bir kısmının beraatle sonuçlandı, bir kısmının da ilk duruşmada tutuksuz yargılama kararını verdiğini ifade etti. Burada önemli olan o mahkemelerin karar vermesi. Şimdi sanık eğer gerçekten suçluysa onun ben yapmadım demesinin çok fazla bir anlamı yok. Çünkü ben özellikle asker sanıkların davalarını takip ediyorum. Dava dosyaları çok kapsamlı. Darbe ana davası İstanbul'da süren dava 70 klasör. Sadece Orhanlı gişeleri davası 755 sayfa. Dava dosyalarında zaten bu kişilerin kışladan yanlarında 100 tane mermiyle silahlı olarak çıktıkları sabit. Güvenlik kameralarının görüntüleri sabit. Otopsi ifadeleri sabit, toplanan mermi kovanları sabit, tanık ifadeleri sabit. Dolayısıyla mahkemeler de sonuçta ne bu kişilerin ifadelerini ne de savcının iddiasına göre karar verecek. Bütün yargıçlar elindeki dava dosyasındaki delillere göre karar verecek. Bu noktada ana muhalefet partisinin ya da başka partilerin buna ilişkin ben bunu çözeceğim demesinin çok fazla hukuki anlamda faydası yok. Çünkü burada karar verici olan hükümet de değil. Burada karar verici olan, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunun altını çizmek istiyorum. Baştan beri bağımsız yargı. Biz ilk baştan itibaren bu konuda kendimiz herhangi bir şekilde karar vermedik. Ki olağanüstü hal dönemi içerisinde bu kanun hükmünde kararnamelerin aldığı kararlara ilişkin yargı yolu kapalıydı. Ama bu bizim aldığımız bir karar değil. AK Parti hükümetin oluşturduğu bir karar değil. Bu zaten anayasada mevcut olan bir düzenleme. Ama buna rağmen bakanlıklara itirazlar yapılıyordu. Ve bakanlıklarda yeniden inceleme neticesinde yeni KYK'larda geri alımlar söz konusuydu. Şimdi olağanüstü hal komisyonu kuruldu ve bu komisyon içerisinde yeniden değerlendirme yapılacak. O değerlendirme neticesinde yeniden kararlar verecek ve bu komisyon bütün üyeleri gerekli güvencelere sahip olarak donatılmış olan yetkiler verilmiş bu komisyon KYK'larda verilen kararı kaldırma yetkisine sahip. Şimdi hükümet bunu yapamaz.
Evet.
KYK'ları biz çıkarmıyoruz. Bizim mi sahip olmadığımız, hükümet olarak sahip olmadığınız bu yetki olağanüstü hal komisyonuna ait. Ayrıca olağanüstü hal komisyonu karar verdikten sonra kişi halen kendisinin mağduriyetinin giderilmediğini düşünüyorsa artık mahkemelere müracaat edebilecek. Türkiye'deki mahkemelere müracaat ettikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu kullanabilecek. Dolayısıyla herhangi bir kişinin ben şunu yapıyorum ya da bunu yapıyorum tarzındaki ifadede bulunmak yerine hukukun öngördüğü kuralları düzenlemesi gerekiyor. Elbette sayı fazla olduğu için herkesin farklı iddiaları vardır. O noktada %100 olarak hiç kimsenin somut bir ifadede bulunma şansı yok. Ama ben çok fazla şehit ailesi ziyaret eden, çok fazla gazi ziyaret eden birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Herkes kendi vicdanına dönüp sormalı. Biz tekrar bir daha 15 Temmuz gecesi gibi bir geceyi göze alabilir miyiz? Biz bir daha F-16'ların göklerde, yani sanki yere değercesine, bütün camları kırarcasına dolanıp da üzerimize bomba atmasını kullanabilir miyiz? Bakın o gün sadece Genelkurmay Başkanlığı bombalanmadı. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis bombalanmadı. Türkiye'nin her yerine bomba attılar. Gölbaşı'ndaki o asker, o polislerin ne suçu vardı? İnsanların aileleri tam bir hafta adli tıba gidip geldi. Çocuklarına ait bir parça DNA bulup da onu gömebilmek için. Şimdi ben öyle annelerle tanıştım ki çocuğumu, dedi, hiç olmazsa cesedini görmek için yalvardım, göstermediler çünkü başı yoktu. Şimdi biz Türkiye olarak bir daha bunu göze alabilir miyiz?
Tabii ki.
Biz bunu göze alamadığımız için bu önlemleri almak zorunda kaldık. Yoksa hiç kimsenin bir başkasını kamu görevinden çıkarma ya da herhangi bir kişinin, masum herhangi bir kişiyi tutuklama gibi bir düşüncesi, bir niyeti olabilir mi? Yani kimin böyle bir karar alma düşüncesi ya da vicdanı olan kimin böyle bir karar alma hakkı olabilir? Almak zorundayız. Çünkü bugün bu örgüt bir, işte çok basit bir örnek, polis memuruna büyükelçi vuruyor. Bu bir savaş sebebi değil midir? Ha, bu kadar ağır önlem alabilen bir örgütle eğer bugün mücadele etmezsek, yarın bugünkü olabilir. O yüzden zaten olağanüstü hal komisyonu kuruldu. O yüzden yeniden inceleme ve değerlendirmeler var. Bugün o insanların da hakkını korumak için bu yapılıyor zaten. Çünkü yarın daha farklı bir şekilde Türkiye'ye saldırdıkları zaman, o zaman bizim verebilecek bir cevabımız olmaz. Biz Türkiye'nin güvenliğini sağlamak durumundayız. Ama bu güvenliği sağlarken kimsenin mağdur olmasını da istemiyoruz. O yüzden yeni mekanizmalar üretiyoruz.
Evet. Peki bu yurt dışında ne kadar doğru algılanabildi efendim? Evet, örneğin Amerika, Almanya
ki aslında tabii pek çok önemli. Evet. Ama son 20 dakikamız var, onu hatırlatmak durumundayım.
Son birkaç cümleyle de bu konuya değindikten sonra tabii, hakikaten çünkü önemli başlıklarımız var, evet, onlara geçelim.
Şimdi biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak 15 Temmuz gecesinin büyük haini karşısında kendimiz o kadar şok olduk ki diğer insanların bunu anlamaması çok doğal. Ben İstanbul'daydım, tankları gördüm, yanımdan geçti, arabamın bulunduğu yerden kurşunlar atıldı. Ama bana yardımcım arayıp da meclisi bombaladılar, vekillerimiz içeride dediğine ben inanmadım. Düşünün, ben tank görüyorum İstanbul'da, yanımdan geçiyorum tankları ama meclisimizin bombalanacağına inanamıyorum bile. Şimdi yurt dışında olan insanların da bu kadar büyük bir hainlikle karşı karşıya kalacağımızı inanmaları çok kolay değil. O yüzden anlatmamız gerekiyor. Bakın Türkiye PKK ile senelerdir mücadele ediyor. Özellikle son Hendek teröründe PKK'nın verdiği zarar ortada. DAEŞ'le çok ağır mücadele ediyor. Ama Türkiye olağanüstü hal ilan etmedi. Olağan hukuk kuralları içerisinde çözdü. Ama 105 bin insanın gizli haberleşme sistemini kullanıp da hiç kimsenin fark etmediği bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığınızda ona göre önlem almak durumundasınız. Biz bunu çok iyi ifade etmemiz gerekiyor ki bugün Türkiye'ye bu zararı verenler 3 gün sonra diğer ülkelerde, o okulların bulunduğu ülkelerde çok daha ağır saldırıyla karşı karşıya kalacaklar çünkü.
Evet, hemen isterseniz şeye bakalım. Çünkü zamanımız yetmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da çok fazla çalışmalarınız var Sayın Benli. Mecliste konuyla ilgili bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
Ki bugün de resmi gazetede bugün de karar yayınlandı. Bugün de resmi gazetede, değil
mi Hakkı? Neden böyle bir adım atıldı?
Şimdi uyuşturucu Türkiye'nin ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı konulardan biri. Çünkü bütün dünyada oldukça artan düzeyde bir uyuşturucu kullanımı söz konusu. Özellikle Avrupa'ya baktığımızda artık %20 civarındaki bir kitlenin, %25'e yakın bir kitlenin hayatında bir defa olsun uyuşturucu kullandığını görüyoruz. Dünya ortalaması da çok yüksek. İster istemez Türkiye'de bundan etkileniyor. Çünkü özellikle Esrar gibi Afganistan kaynaklı uyuşturucular ya da diğer sentetik uyuşturucular gibi Avrupa'da üretilen uyuşturucuları diğer ülkelere göndermek için Türkiye'yi geçiş ülkesi olarak kullanıyorlar. Ve Türkiye'ye geçiş ülkesi olarak kullandıklarında ister istemez Türkiye'de de uyuşturucuyu kullanan insanlar çıkıyor. Ki günümüzde özellikle gençlerin Çünkü fiyatı çok düşük olduğu için sentetik uyuşturucuya yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bizim için sayı önemli değil. Bir tane çocuğumuz bile uyuşturucu kullandığı için hayatını kaybederse, uyuşturucu kullandığı için iç organları, çünkü sentetik uyuşturucu kullananlar 3-4 sene sonra iç organları iflas ediyor. Sonra onların çok ağır materyalleri var. Ve 20 yaşındaki bir çocuk örneğin uyuşturucu kullandığında 25 yaşındaki fotoğrafı arasında belki 15 senelik yaş farkı var. O kadar ağır tahribat verebiliyor. Dolayısıyla bizim erkek bir çocuğumuz bile uyuşturucu kullandığı için hayatın olması gerektiği gibi yaşamıyorsa, bizim hem AK Parti hükümeti olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gerekli görevleri yerine getirme sorumluluğumuz var. O yüzden bana göre bütün partiler çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Bütün partilerin oy birliğiyle uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuruldu. Çünkü özellikle son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın çok ciddi uyuşturucuyla mücadele anlamında ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Biz bütün Avrupa'da yakalanan uyuşturuculardan daha fazlasını yakalıyoruz. Çünkü buna özel bir önem gösteriyoruz. Biz cezalarını arttırdık. Özellikle imal etme ve satmaya ilişkin cezalar 20 seneden başlıyor. Sentetik uyuşturucularda ceza daha fazla. Ama sadece ceza vermek, sadece bu büyük uyuşturucuları toplamak, ki Avrupa'ya göre çok daha fazla, çok ciddi anlamda çok fazla tonlarca uyuşturucu yakalanıyor ve imha ediliyor. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü hiçbir şekilde çocukların başlamasını, her halükarda çocukların başlamasını engellemek zorundayız. Onun için gerekli hangi önlemler varsa bu komisyon bunu değerlendirecek. Şu anda mesela ALE 191... uyuşturucuyla mücadelede destek attıdır.
Bu yurt içi tabii, değil mi?
Evet,
yani
yurt içi, ama ailelerimiz bundan çok haberdar değil. Evet. Eskiden ailesinin çok fazla ailesi olmayan, biraz daha aile desteği almayan çocuklarda daha fazlaydı. Gençlerde daha fazlaydı. Ama şu an maalesef bu biraz internet bağımlılığıyla da alakalı, arkadaş etkisinin çok fazla olmasıyla da alakalı. Fiyatlar da çok düşük. Çünkü diğerlerine nazaran çok ciddi derecede basit paralarla alınıyor.
Satıldığı da değil mi?
Çok öyle yani, çok cüzi rakamlarda. Zaten öncelikle alıştırmak için bunu, evet, çok düşük paralara satıyorlar. Çocuklar bunu, artık ailesi olan çocuklar dahi kullanmaya başladı. Ve maalesef benim bildiğim dosyalarda ya 3-5 ay aile fark etmiyor bile. Daha sonra artık İç organları etkilenmeye başladığında önlem almak zorunda kalıyorlar, ama başladıktan sonra onu engellemek fiili anlamda çok zor. Bizim bu komisyondaki ana hedefimiz başlamadan yapılması gerekenleri gerçekleştirmek. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten ciddi eğitim çalışmaları var. Hatta pek çok bakanlığımızın bir arada bulunduğu Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu var. Ama biz istiyoruz ki çalışmaları daha da arttıralım. Çünkü bir kişi bile kayıp olursa bu Türkiye'nin ortadan kaldıramayacağı kadar ağır bir durum olur. Ayrıca bütün dünyada uyuşturucu muazzam derecede bir gelir kaynağı. Zaten
özellikle teröre de destek veren bir şey.
Bu korkunç bir rakam. Yani evet, PKK bundan besleniyor. O yüzden Afganistan'da, o yüzden Orta Doğu ülkelerinde sürekli savaş ve kaos var. Ve o savaş ve kaos direkt Türkiye'yi etkiliyor. Evet. Şimdi burada uyuşturucudan elde edilen gelirin çok önemli bir kısmı PKK'ya gidiyor. Biz terörle mücadele ederken, askerlerimiz bunun için can siperhane savaşırken, uyuşturucuyla da aynı şekilde çok keskin olarak mücadele etmeliyiz ki onların parasal kaynakları da kesilmiş olsun. Aslında bizim yurt dışı toplantılarında özellikle ifade ettiğimiz husus bu. Türkiye çok ciddi anlamda terörle mücadele gerçekleşiyor. Ama terörle mücadele gerçekleştirirken sadece kendi ülkesinin güvenliğini sağlamıyor. Aslında biz bölge güvenliğini de sağlıyoruz. Biz bütün dünyanın barışına da katkıda bulunuyoruz. Biz eğer bunu gerçekleştirmezsek Avrupa ve diğer dünyadaki ülkelerin karşı karşıya kaldığı terör sorunu çok daha fazla olacak. Sadece biz şunu istiyoruz: uluslararası işbirliği. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Hem terörle mücadele konusunda hem uyuşturucuyla mücadele konusunda. Biz bunları yakalıyoruz. Ki ben birebir mahallelerde de çok fazla çalışıyorum. O yüzden biliyorum. Özellikle uyuşturucunun yoğun olduğu mahallelerde çok ciddi çalışma yapıldığında uyuşturucu oranı düşüyor. Yani bu konuda somut olarak sonuç alabiliyorsunuz. Biz sadece şunu söylüyoruz: biz Türkiye genelinde de bunu yapıyoruz. Ama bu bir tek Türkiye'nin çözebileceği bir mevzu değil. Çünkü bende üretilmiyor bu.
Yani bu zaten geçiş olarak da düşünülüyor Türkiye.
Dolayısıyla hani onlar sorumluluğunu yerine getirseler, evet, diğer ülkeler uyuşturucuyla ilgili sorumluluğunu yerine getirseler, biz bu kadar sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacağız. Onların çoğu ülkesinde serbest zaten. Ama onun cezasını ve bedelini biz çekiyoruz.
Evet, yani tabii işine gelme meselesi var değil,
evet,
mi?
Evet, kesinlikle. Tabii siz bu konuyla ilgili raporları da hazırladınız. Nasıl bir, evet, tablo var efendim? Hem uyuşturucuya başlama yaşı hem de nedenleriyle
yani
ilgili.
Yani Türkiye'den olarak bahsediyoruz. Evet. Hani bir iki cümleyle alalım.
Uyuşturucuya başlama yaşı düşük maalesef. O yüzden rakam vermeyeceğim.
Evet yani.
Sayılar noktasında da sadece şunu ifade edebilirim. Hiçbir aile, ama hiçbir aile, hiçbir anne baba benim çocuğum asla başlamaz
demesin.
Demesin. Hiçbir aile, evet. Ben nasılsa çocuğumu iyi bir okula gönderiyorum, nasılsa iyi bir aile çevresi var, benim ekstra onunla ilgilenmeme gerek yok demesin. Bu herkesin bireysel sorumluluğu. Çok farklı eğitim gruplarına sahip insanlar, çok farklı sosyal statüye sahip olan insanların çocukları uyuşturucuya başlıyor. Ve bir kere başladıktan sonra aile ne yaparsa yapsın maalesef sonuç alamıyor. O yüzden bütün ailelerin birebir ilgilenmesi gerekiyor.
Hem yurt içi hem yurt dışındaki vatandaşlarımız.
Şimdi bu bana göre Avrupa'daki vatandaşlarımızın çok daha fazla dikkat etmesi gereken bir durum. Çünkü Türkiye'ye nazaran Avrupa'daki uyuşturucu kullanımı çok daha fazla.
Evet.
Onların ekstra gayret göstermesi gerekiyor. Ya bu birebir, evet, ben çocuğumun arkadaşı kim bilmeliyim, tanımalıyım. Birebir ben çocuğumun ne derdi var, hangi konularda sıkıntı yaşıyor, onunla daha fazla ilgilenilmeyeyim denmesi gerekecek kadar önemli bir mevzu.
Evet.
Evet, bu konuda şimdi yurt dışındaki konuda vatandaşlarımızın da uyanık olması hakikaten önem taşıyor.
Evet. İslamofobiye bakalım isterseniz.
Evet, istismarın bir başka boyutu da o aslında.
Yani ayrımcılık tabii ki söz konusu. Son hemen onu da hatırlatayım. Belki 6-7 dakikamız kaldı.
Evet.
Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde aslında Türkiye'ye, Türklere ve Müslümanlara yönelik menfi saldırılar var. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Son dönemlerde izledik de, yani Almanya'da değil mi saldırılar oldu, birçok yerde oldu. Çıkadı oldu.
Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürekli artan oranda ve şiddet oranı da çok daha fazla artan şekilde saldırılar gerçekleşiyor. Hatta ben bunlara ilişkin bir sayısal rapor çıkarmak istedim ama o kadar çok bireysel saldırı söz konusuydu ki bunların sayısını tespit edebilmek bile fiili anlamda mümkün olmadı. Ama bana göre en acı olan husus, çok fazla camilerin kundaklanmasına, Müslümanlara ait iş yerlerinin yakılmasına, insanların tacizde bulunmasına karşın yetkili makamların, polis merkezlerinin gerekli soruşturmamayı yapmamasıydı. Yani cezasızlık kavramı aslında bu insanların daha fazla yabancı düşmanlığının artırılmasına sebebiyet veriyor. Bu aslında Avrupa'da sürekli olarak artan yabancı düşmanlığıyla orantılı. Ekonomileri azaldıkça, ki yurt dışına özellikle Avrupa ülkelerine gidenler, özellikle son dönem Türkiye ile kıyaslayanlar, onların son dönem ekonomik anlamda daralma yaşadıklarını gözlemleyebilir. Avrupa eskiden olduğu kadar ilerleyemiyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor ve onlar da doğal olarak ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıyı kendilerinde, suçu kendilerine bulmak yerine ülkelerinde bulunan yabancılarda çıkartıyorlar. O yüzden yabancı düşmanlığı artmış durumda ve yabancı düşmanı olan, söylemleri çok daha aşırı sağcı olan partilerde bunu bir daha fazla oy almaya gerektiren bir sebep olarak kullanıyorlar. O yüzden söylemleri çok keskinleştiriyorlar.
Son seçimlerde de bunu gördük.
Bu bütün Avrupa'da yaşanan ülkelerde hepsinde gerçekleşti. En son Almanya'da çok sabit bir şekilde ortaya kondu. Çok aşırı derecede yabancı düşmanı olan partiler çok ciddi derecede oylar aldılar. Ve işin kötü tarafı, onlar aşırı sağ oylarını arttırdıkça merkezdeki partiler de kendi tabanlarını kaybetmemek adına onlar da sağ, aşırı sağa kayıyor. Ve bu yabancı düşmanlığıyla sonuçlanıyor. Ve daha sonra da insanlar sürekli olarak, örneğin işte başörtülü kadınların bir yerde yasaklanması ya da işte camilerin kundaklanması ya da hiçbir şekilde ibadet yerlerinin kaldırılmaması gibi pek çok somut sıkıntıya sebebiyet veriyor. Ama bana göre Türkiye, ki ben bunu yurt dışındaki toplantılarda çok sık dile getiriyorum, Türkiye bu noktada iyi uygulama örneği. Türkiye sonuçta 3 farklı terör örgütüyle mücadele ediyor. Sınırlarının 1400 kilometrelik ötesinde iki ülkede savaş, kan ve kaos var. Ve o kandan kaçan insanlara, savaştan kaçan insanlara kucak açtı. O insanları ölümden kurtardı. Türkiye'de çok ciddi anlamda bir yabancı sayısı var. Yani kültürel anlamda sıkıntı yaşıyoruz ama ülkemizin, gerçekten halkımızın çok necip olması, bir de Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak bu konuya insani olarak bakılması gerektiği, bizim de onların yerinde olabileceğimize dair söylemleri nedeniyle Türkiye'de bir aşırı bir yabancı düşmanlığı yok. Belki söyleniyor ama düşmanlık yok. Türkiye'de hiç kimse diğerinin evini kundaklayayım tarzında bir düşünceye sahip değil. Çünkü biz bu konuya insani bakabiliyoruz. Avrupalılar 40 sene önce, 50 sene önce Türkleri davulla zurnayla karşılayanlar, bizleri çağıranlar. Üstelik Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun o ülkenin ekonomisine ne kadar çok katkı yaptığını birebir gözleriyle gören insanlar Bugün çok daha aşırı ve katı bir şekilde yabancılar benim ülkemde olmasın diyebiliyorlar. Bu noktada bana göre Türkiye'yi gerçekten örnek almaları gerekiyor. Çünkü biz sadece kendi sınırlarımızda değil, sınırlarımızın dışındaki ülkelere de yardım ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki başka bir ülkeye yardım ettiğimizde aslında kendimize yardım ediyoruz. Ama onlar kendi içindeki sayısal anlamda çok daha az olan insana bile olması gereken hakkı vermekten maalesef kaçınıyorlar. Sonra da bize karşı çok daha farklı söylemlerde bulunabiliyorlar. Bu da aslında objektif olmadıklarını ve bu anlamda dürüst olmadıklarını gösteriyor.
Tabii burada bir parantez açalım. Ayna söylemi, ayna ikiyüzlülüğü aslında terör kelimesinin başına İslami kavramını ekleyerek de yapıyorlar. Bu konudaki evet, değerlendirmenizi
yani
de almak istedim.
Yakın bir zamanda terörle mücadelede parlamenterlerin rolü konulu bir toplantıya katıldım. Orada da İslami cihadist kavramı geçti. Ben de dedim ki herhangi bir terör eyleminde herhangi bir kişi saldırıda bulunduğunda işte en basitten daha yakın zamanda Amerika'da hem de kilisede baskın oldu. Evet. Çok ağır bir şekilde bir katliam oldu. Biz de ona üzüldük ama biz bunu o kişinin bireysel eylemi olarak nitelendiriyoruz. Ama aynı kişi eğer bir Müslüman olsaydı bütün dünya şu an Amerika ve bütün dünya şu an işte cihadist diyecekti, İslami cihadist diyecekti. Bunun herhangi bir faydası yok çünkü bu insanın terör eylemi gerçekleştirmesinin sebebi İslami ya da dini sebepler değil. Aynen diğer Hristiyanlar herhangi bir katliam gerçekleştirdiğinde sebebinin dini sayıklar olmaması gibi. Bu söylem, cihadist söylemi ya da bunun İslami örgütler olarak tanımlanması aslında DAEŞ gibi aşırı katliam, aşırı olan örgütlerin ekmeğine yağ sürüyor. O da bütün Avrupa'daki diğer göçmenlere, yabancılara bakın diyor, sizi sürekli olarak dışlıyorlar. Sizi yabancı olduğunuz için istemiyorlar. Siz gelin bana katılın. Ve pratikte de bir faydası yok. Çünkü şu an bütün terör olaylarını alt alta sıralayalım. Bundan en çok zarar gören ülkeler Müslüman ülkeler. Yani Türkiye'nin şu son dönemde DAEŞ kadar, yani Türkiye kadar DAEŞ'le mücadele eden başka herhangi bir ülke yok ki. Hem bize çok fazla zarar verdi hem de biz birebir saldırıyla karşı karşıyayız. Evet,
yaşanan tabloyla söylenen tablo arası çok,
çok farklı. Çok farklı ama şunu düşünün, biz 5 kişi bile ölse, herhangi bir ülkede ölse üzülüyoruz. Neden? O insanlık dünyası, o da bizim bir kardeşimiz. Ama daha yakın zamanda Somali'de, Mogadishu'da yüzlerce insan öldü.
Myanmar'da
aynı şekilde. Alt yazı olarak geçti. Yaşanan. Myanmar'da artık oraya ulaşan insan sayısı 497 bin. Bizim bütün dünyaya açıkladığımız husus bu aslında. Biz Türkiye olarak hem kendi ülkemizin güvenliğini sağlıyoruz ama biz diğer ülkelere de herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmıyoruz. Çünkü ben diğer insanı kendimden daha aşağı görmüyorum. Türkiye olarak bunu yapma lüksüne sahip değilim. Aynı bakış açısını, aynı samimiyeti ve aynı etkin çalışmayı Batı'dan da bekliyoruz. Onlar terörle mücadele konusunda samimi olsalar biz zaten terör konusunda bu kadar sıkıntı yaşamayacağız.
Ama yani tabii terörle mücadele konusunda söylediğiniz gibi dünya bir olsa ama öyle bir durum olmadığı gibi biliyorsunuz teröre destek de var. bunu da açıkça artık söylüyorlar. Mesela ABD bir bakıyorsunuz işte PYD dedikleri PKK'ya destek.
İsmi değiştirdiğiniz İsim zaman onun terörist olma ve o insanların tabii şiddetle insanları üzerine baskı kurma özelliği değişmiyor ki. Tabii.
İsim değiştirerek hiçbir şey hallolmaz. Sonuçta yapılan aynı şey. Efendim şimdi son bir iki cümleyi alacağız sizden. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sizi dinliyor. Neler söylemek isterseniz onlara.
Siz de sık sık yurt dışına gidiyorsunuz. Yurt dışında evet, kaldığınız gurbeti denilen evet, bir insansınız.
Yurt dışına ne zaman gitsem özellikle oradaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye ne kadar büyük bir özlemle baktıklarını görüyorum. Ve onları gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü vatanlarıyla olan bağlantılarını koparmadılar. Evet, o ülkede yaşıyorlar. O ülkeye katkı yapıyorlar sonuçta. O ülkeye de hayatlarını devam ettiriyorlar ama kendi ülkelerinde kendi vatandaşlık bağlarını unutmuyorlar. Ve bana göre yine Türkiye çok iyi bir olumlu örnektir. Avrupa'da doğup büyüyen daha farklı Afrika ülkelerinden gelen insanları da kandırabiliyor. Yabancı terörist savaşçılar olarak onların zihnine girebiliyor ve bir başkasını öldürmesine sebebiyet verebiliyor. Ama bunu örneğin Almanya'da yaşayan, diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına göremezsiniz. Bu bizim, yani DAEŞ bizim çocuklarımızı kandıramıyor yurt dışında. Çünkü bu bizim vatandaşlık bağıyla daha fazla bağlı olduğumuzu, ailelerimizin çocuklara gerçek dini gösterdiğini, onların kandırılmasını engellediğini, bağlantılarının daha iyi olduğunu, bana göre Diyanet gibi kurumlarımızın, AFAD gibi, TİKA gibi kurumlarımızın oradaki insanlara destekte bulunduğunu gösteriyor. Ben o yüzden teşekkür ediyorum. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyor olabiliriz, önemli değil. Ama biz bir başkasına katkı yapmak durumundayız ve bunu yaparken de çocuklarımıza doğruyu iyi gösteriyoruz ki onlardan da güzel olumlu örnekler alıyoruz. O yüzden özellikle evet. minnettarlığımı sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ağzınıza ayağınıza sağlık efendim.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme ve Çocuk İstismarını Önleme Komisyonları Başkan Vekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Fatma Benli bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ederiz. Gazeteci Hakkı Kurban, size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Önümüzdeki hafta meclis gündemi yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.